Merhaba. Bu bölüme Albert Camus'un sanat tanımıyla başlamak istiyorum. Benim son zamanlarda rastladığım en birleştirici, en güzel tanım sanırım. Diyor ki Albert Camus, sanat bence en büyük sayıda insanı ortak acılar ve sevinçlerle coşturacak görüntüleri, biçimleri bulmaktır. Demek ki sanat, sanatçıyı insanlardan ayrılmamaya zorlar. Onu en gündelik ve en evrensel gerçeğe bağlar. Ve çok kez kendilerini başkalarından ayrı gördükleri için sanatı seçenler kısa bir zaman sonra anlarlar ki sanatlarını ve başkalıklarını ancak herkesle benzerliklerini ortaya koyarak gösterebilirler. Sanatçı kendini bu başkalarına gidip gelme ile yoğurur, diyor Camus. Ve buradan da şöyle bir sonuca varıyor. Gerçek sanatçılar o yüzden hiçbir şeyi küçük görmezler, yargılamaya değil anlamaya çalışırlar, diyor. Bir yandan da aslında yazarın ya da sanatçının iki şeyi, iki görevi yüklendiğini söylüyor. Bunlardan birisi gerçek, diğeri özgürlük. Bu iki görev için de yalan, bile bile yalan söylememek ve insanın insanı ezmesine karşı çıkmak olarak bunu özetliyor. Kim yazarlar böyle insana bir pusula olabiliyor. Albert Camus'u da onun bu sözlerinde de bir pusula gibi kabul ettim ben. Belki siz de paylaşmak istersiniz. Şimdi bu bölüme Feyza'nın yazısıyla başlıyoruz. Renk çağrışımlarından yola çıkarak yazdığı distopik bir anlatıyı dinleyeceğiz. Büşra Feyza Köse, Siyah Beyaz.
Gitmem gerek. Bu şehirde son saatlerim. Nereye olduğunun bile önemi yok artık. Yalnızca gitmeliyim buradan. Yaşadığım dünya siyah beyaz. Baktığım her yer, dokunduğum her şey, hatta yediğim yemekler bile siyah beyaz. Tatları da görüntüleri kadar yavan. Hava yağmurlu. Güldürüyor bu beni. Kara ceketliler her şeyi siyah beyaz kodlarken yalnız gökyüzüne güçleri yetmedi. Bir tek o tüm isyankarlığıyla umut dolu bir mavilikle parıldamaya devam etti. Ama işte böyle anlarda tam da onların arzu ettiği gibi gökyüzü bile kurşuni. Acaba pencereyi açıp yağmur havasını içlerine çekip ne muhteşem gri bir gün diyorlar mıdır? Nesi var bu şehrin insanların? Neden izin verdik renklerin parmaklarımızın arasından süzülüp kaybolmasına? Gitmem gerek. Son kez balkona çıkıp yağmuru dinlemek istiyorum. Kurşuni yönetimin ilk zamanları, henüz kara ceketliler bu kadar güçlü değilken, beyaz fincanıma zift gibi bir kahve koyduktan sonra dışarı çıkar yağmuru dinlerdim. Artık o da yasak. Yağmuru dinlemeyi ne de çok severdim oysa. En azından kokular var. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes çekiyorum. Yağmurun kokusu, kahvenin kokusu. Bildik, tanıdık bir şeyler var onlarda. Hala bir canlılığı barındıran. O canlılığa tutunuyorum bir süredir. Ayakta kalmak için muhtacım buna. Gitmem gerek ve gideceğim. Üstelik çatı arasına sakladığım kırmızı bavulumla yapacağım bunu. Kendimi ve onu bir günah gibi saklamak yerine gururla göğsümü gere gere geçeceğim sokaklardan. Ben ve kırmızı bavulum. Eski günler bugün daha çok aklıma geliyor. İnsanların üniformalar değil, rengarenk elbiseler giydikleri günleri düşünüyorum. Yaz geldi mi sokakları dolduran o uçuşan çiçekli rengarenk elbiseleri, ipekli fularları, rugan ayakkabıları ve çocukları. Boğazım düğümleniyor çocukları düşününce. Artık çocuk yok sokaklarda. Hepsi siyah vagon kamplarında. O simsiyah trenin dev bir yılan gibi sokaklardan geçerek çocuk toplaması, vagonları dolduran biçarelerin ürkek ve hüzünlü bakışları, makinistin o merhametten yoksun acelesi. Önce çocuklar eksildi. Çocuklar, hayatın rengi. Ne de az kavga ediyoruz artık. Kara ceketlilerden önce ne çok tartışma vardı. Hiç kimsenin bir başka renge tahammülü kalmamıştı. Ateş tonları sevenler ve toprak tonları sevenler arasında başlayan gerginlik, ana renkler ve ara renkleri sevenlere sıçramış, çok geçmeden her rengin kendi taraftarı olmuş ve hepsi de birbirine düşman kesilmişti. Kara ceketliler işte tam burada çıktılar ortaya. Müthiş bir düzen vardı aralarında, göz kamaştıran bir uyum. İnsanlara ait zayıflıkların hiçbirine sahip değillerdi sanki. İlkin tanrılara benzettik onları. Öyle sistemli ve öyle öngörülebilirdi ki her şey. Kaos zamanı çok iyi gelmişti bu netlik doğrusu. Böylece teker teker yasaklandı renkler. Kimsenin de aklına isyan etmek gelmedi. Öyle ya, mavi renk olmadı diye kimse ölecek değildi. Ama maviciler ve sarıcılar birbirini boğazlıyordu. Öyleyse yok olsalar belki daha iyi olurdu. Sıra yeşile, mora, turuncuya geldiğinde de düşüncemiz değişmedi. Çok geçmeden kara ceketlilerin insana dair hasletlerden de yoksun olduklarını anladık. Tüm şehir siyah ve beyaza büründüğü gün artık dünyamızın geri dönülmez şekilde değiştiğini gördük. Kara ceketliler dünyayı düz ve siyah tek bir çizgi olarak görüyordu ve çizginin dışındaki tüm parazitler temizlenmeliydi. Ne pahasına olursa olsun. Herkes birbirine benziyor. Aynaya baktığımda geriye taranmış ve sıkıca bağlanmış saçım ve üniformamla kendime bile yabancıyım. Ben miyim bu, yoksa bir başkası mı? Son okuduğum renkli gazeteden bir yazı yankılanıyor zihnimde. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa, orada kimse yok demektir. İşte şehrimin hali. İçi boş bir kabuk. Tuhaf bir güç alıyorum bu cümleden. Bağlı saçlarımı açıp dağıtıyorum aynanın karşısında. Bu bomboş şehri terk ediyorum artık. Renklerle buluşmaya gidiyorum. Kendime kavuşmaya.
Sırada bir ağacımız daha var. Çocukluktan hatırlanan bir ağaç ve yine bir incir ağacı. Ali Gülüm, Hicri Lasfur.
Bir varmış, bir yokmuş. Dünyada çeşit çeşit ağaç varmış ama onun gibisi hiç yokmuş. Ne kendi cinsinden başka incirlere benzermiş, ne de bambaşka ağaçların herhangi birine. Rivayet odur ki Havva ana evvel zamanlarda bu ağaca bir yaprak vermiş. Yaprak ağacı saklamış, ağaç yaprağı korumuş. Kimi gözler görmüş bu ağacı, kimi gözler görememiş. Görenler, görmeyenlere şöylece anlatmış. Bir kuşun ayağını düşün, bir güvercinin mesela. İncecik bir bacak ve bacaktan daha kalın ayaklar. O gözünde canlanan şekli ters çevir ve toprağa dik. Bırak biraz büyüsün, serpilsin. Üzerine yapraklar kondur sonra. Adem'in Havva'yı örttüğü yapraklardan. Ele benzeyen, daha doğrusu iri, çok iri parmaklı bir ele benzeyen, biraz tüylü koca yapraklar. Adem'in mi, yaprağın mı kocalığından bilinmez, Havva istememiş, tutmuş bizim ağaca vermiş yaprağı. Havva'nın verdiği koca yaprak, kanatlanarak çoğalmış onlarca. Küçük küçük çiçekler saklamış, kol kanat germiş onlara. Balkondaki çiçeğinin açacağını anlayıverdiğinde, içindeki telaşlı sevinç gibi, sen niye telaş ediyorsan, neyse, öyle sevinmiş çiçeklere o tüylü koca yapraklar. Korumuş, kollamış, düz ayaklı kuşlara sunacağı meyveleri büyütmüş çiçeklerden. Kendi gözyaşından hallice, bilemedin nazar boncuğunu yapan cam damlası kadar, sert, kendisini büyüten yaprağı inat, pürüzsüz, parlak yeşil kabuklu. İçi kuşun üç damla kanı gibi, kuşa geri verilen üç damla kan. İcril asfur bu ağaç, kuşun ayağı demek. Bakınca toprağa ters dikilmiş bir kuş ayağı gibi gerçekten. Görünce ise başka. Görünce kendinden emin bir balerin nereye bastığını pek bilmiş, gelmiş yerleşmiş, tütüsünü taç yapmış. Açmış kollarını, eğmiş başını, saklamış içine başını ve koynunu. Öyle de kalmış, kalmış da bilmiş, bilmiş de kalmış, bilmiş de ben daha büyümem demiş. Havva'dan aldığı yaprakların altında küçük balerin incirler büyütmüş. Bir kuşlar bilmiş bu leziz yemişi, bir de küçük çocuklar. Büyükler yese bilmemiş, bilememiş. Küçükler bilmiş, bilmiş de görmüş, görmüş de sarılmış, sarılmış da bulmuş koynunu ve boynunu. Sen bakma yani incir ağacı o diyenlere. İncir değil o. O kuşun ayağı, balerinin kuşu. Kuşun hikayesi, kuşun ayağının balesi. Bir varmış, bir yokmuş.
Şimdi Özge'nin bir şiirini dinleyeceğiz. Karantina günlerinin izleri yazılarda bir dip akıntısı gibi hep bizimle aslında. Hissedebiliyorum ben dinlerken bu yazıları. Özge Dural Özer, Halı.
Dünya kötü bir yer olabilir, anlarım. Ben buraya uçan halı ile geldim. Şefkat buldum kollarında ve daha derinine indim uçsuzluğunun. Şimdi dedin sırası değil yalnızlığın. Zaferlere adanmıştı umutsuzluğum. Peşi sıra sürüklendik sonrasında o kıyılara. Deneme dedim. 1, 2, 3 motiflerle süslenmiştik. Deniz kabukları karşılamıştı bizi ve sahillerde dinlenmiştik. Savaşımızı körükledik en sonunda. Ortalık darmadağın kül bulutu. Yangın yerinde karşılıklı kadeh tokuşturduk. Ceplerimiz bomboş, arkamızda desen çakıl taşları.
Şimdi hem eşyaların hem çocukluğun olduğu iki yazı dinleyeceğiz arka arkaya. Handan Altı Parmak, Özdel, Tokyo ve Çengelli yine.
Yaz günü, pazar sabahları, herkes uyur da uyur. Çocuğum, benim uykum bitiyor. Evdekilerin uyanmasını bekleyemem ki. Yemekle hiç aram yok. Oyuna düşkünüm. Annem, sokak kaçmıyor, dur azıcık der. Kaçıyor belki. Kaçmasın diye herkes uyurken üstümü bile yalandan değiştirip o dağınık saçlarla ayağıma Tokyolarımı geçirince pır diye sokağa uçarım. Kimseler yok tabii. Sonra beni camdan gören Mine gelir. Ayak ipi oynayacağız. Ama birkaç kişinin daha annesinin izin verip gelmesini bekleriz. Çok geçmeden Aysun gelir, Sibel gelir. Ayak ipinde Tokyo çok önemlidir. Tokyolar insanı harika zıplatır. Beşlere geldiğimizde ipi bel hizasına çekeriz. Tokyolarımla bele kadar zıplarım da zıplarım. Öyle olunca Mine benimle eş oluyor. Gerçi Tokyolarım biraz eskidi. Zıplayıp yere basarken baş parmağımın ucu yere sürtmekten kızarmış biraz ama olsun, geçer. Bu hafta annem pazardan yenisini alırız demişti. İşte asıl o zaman kimse yenemez bizi. Çocuğum yine, küçük odada divan, üstünde divan örtüsü. Annem düzeltiyor, ben oturuyorum, sonra bir şey oluyor, kalkıyorum. Divan örtüsünün oturduğum yeri hop aşağı doğru kaymış. Örtü dediğimde öyle eğriti örtülmüş, çarşaf gibi ince bir şey değil. Hani şu divana ölçüsüne göre elbise gibi dikilen, etekleri pileli, ek yerleri fitilli. Çocukluğumuzun şal desenli goblen örtülerinden. Annem bakıyor, örtü kaymış. Düzeltiyor, yine aynı şey. Düzeltiyor, yine kaymış. Aa, poponuzda çengelli iğne var sizin diyor. Ne alakası var? Çocuk aklımla anlam veremiyorum. hem divan örtüsünü nasıl olup da kaydırdığıma, hem o örtünün illa düzgün durması gerektiğine, hele popomda bir çengelli iğne olmasına hiç. Bence çok saçma.
Şimdi de Gamze'nin çengelliğine çağrışımlarını dinleyeceğiz. Gamze'yi de çocukluğa götürmüş bu kelime. Demek ki çengelli iğnenin çocuklukla bir ilgisi var. Gamze Saranlı, çengelli iğne.
Annem yorganları değiştiriyor. Pırıl pırıl kumaşı çıkıyor nevresimin altından. Biliyorum sepserin. Annem gitse, çişi falan gelse, yatsam, yorganın serinliğine yüzümü sürsem. Gitmiyor ama. Çişi gelse de, ölse de gitmez iş bitmeden. Yüzü asık, sinirli belli ki bugün. Sesimi çıkartmıyorum. Gözüm dayımın Almanya'dan getirdiği çengelli iğnede. İğnenin ucuna plastik bir ördek kondurulmuş, diğer çengelli iğneler de o iğneye dizilmiş sıralarını bekliyorlar. Annemden komut bekliyorum. Nevresimi yorgana geçirir geçirmez benden çengelli iğne isteyecek. Elime alıyorum çengelli iğne ailesini, bekliyorum. Ucunu açıp zaman kazanıyorum. Annem ister istemez hemen uzatacağım eline. Kardeşimin bezlerini hazırlarken duyduğum heyecan geliyor aklıma. Her şeyi sırasıyla yapmalıyım. Önce ıslak pamuk, sonra kuru pamuk, naylon T bezi, üstüne kumaş bez, kumaş don ve en son naylon don. Kardeşim ağlarken annemi uzun süre bekletmemeliyim. Hızlıca vermeliyim bezleri eline. İçeriden düdüklü tencerenin ıslık sesi geliyor. Evet, gidecek galiba. İçeriye gitmesi lazım, altını kısacak düdüklünün. Geçen gün kısmadığında tencere patlayıp tüm mercimekler tavana yapışmıştı. Gidecek elbet. Aynı şey tekrar olamaz. O gün bulaşık eldivenlerini fırlatıp pusette ağlayan bebeğe, kardeşimin ağzına sert sert tıkıştırmıştı bal kasesine batırdığı emziği. Gidiyor işte. Atıyorum kendimi. Yorganın serinliği yanaklarıma değiyor. Çengelli iğne ailesi avcumun içinde sımsıkı.
Şeyma'nın yazısıyla zeytin ağaçları da bize katılıyor. Aslında diğer ağaçların hakkı kaldı. Daha okunmayan dutlar, kirazlar, akasyalar, kavaklar var. Biz yine de onları anmış olalım burada. Artık bir dahaki sefere. Şeyma, zeytinlikler arasında.
Hava ne güzel. Zeytinliğe gidelim mi? Olur. Piknikte yapar mıyız? Yaparız. Hadi herkes mutfağa. 5 dakikaya buluşuyoruz. Sene 90'lar. Kaç diyelim mesela? 96-97 falan. Kocaman mahallemizde o zamanlar kalabalık binalar yok. Koşup oynayacak alan çok. Bizim muhitte yan yana 2 bina. Her katta 2 daire. Üçer kattan eder sana 12 daire. O 12 dairede nereden baksan 15 çocuk varız. Kalabalığız, şamatacı, cıvıl cıvılız. Binalara sırtını verdin mi, karşında kocaman boş bir arsa. Abilerimizin top sahası. Top sahası demişken, o zamanlar birinci kata yeni taşınan Hacı amcanın yakaladığı her topu kesip attığı zamanlar. Metin ve Çetin kardeşleri top meselesinden mahalle boyu kovaladığı yıllar. Geçenlerde rast geldim. Hacı amca torunuyla top oynuyordu. Neyse, konumuz bu değil. Evet, binalara sırtını verdin. Arsayı da soluna aldın mı 50 adım yürüyeceksin. İşte orası kocaman bir zeytin bahçesi. Evet evet, ilkokulun hemen arkası. Zeytinlikte ağaçlar ne sık ne seyrek. Zeytinlikte ağaçlar ne genç ne yaşlı. Ağaçlar kuşatıcı, ferahlatıcı. İlkbaharlar Nisan gibi başlıyor o zamanlar. Mart biraz şaşırtsa da Nisan şaşırtmıyor. Mevsimlerin şirazesi kaymamış henüz. Canım Nisan, takvimine uygun tıkır tıkır işlerken bizim de kanımızı fıkır fıkır kaynatıyor. O yıllarda zeytinlikte piknik yapmak bizim için mahalle oyunlarının en sevilenlerinden biri. Zamane çocuklarının böyle bir lüksü yok tabii. Sandviçini, elmasını, Şanslı günümüzde ise kurabiyesini kekini alan geliyor. Örtü bende, su sende, ip ve top ötekinde. Sadece yaz günleri, öğle saatlerinde, sıcağın en cafcaflı zamanlarında annemizden veto yiyoruz. Böyle zamanlarda pazarlığa tutuşuyor, en azından ikindi vaktini bekleme şartıyla saatleri sayıyoruz. Onun dışında karışanımız yok. Kucaklayıp paketleri, soluğu zeytinlikte alıyoruz. Şimdi bile anımsayamıyorum. Acaba zeytinlikte saatlerce ne yapıyoruz? İp atlamak, top oynamak, toza toprağa bulanmak yaptıklarımıza dahil. Ama sanırım en çok da çene çalıyoruz. Küçük dünyamızı işgal eden büyük gündemler var. Okul, dersler, henüz sevgili olmayı bilmeyen sevmekler, Atari oyunlarındaki hileler, pazar akşamlarındaki filmler. Güneş düşüp akşam serinliği çökene dek zeytinliğin gölgesine sığınıyoruz. Etrafı çitli, duvarla çevrili olmayan, hem mahallenin tam ortasında hem de bizi kalabalıktan soyutlayan güzel zeytinliğimizin gölgesine. Derken bisiklet saatimiz geliyor. Paketleri eve bırakıp pedallara asılıyoruz. Şimdi elbette o zeytinlik yerinde yok. Birden çok bina, birkaç market, bir fırınla tamamen beton oldu gitti koca bahçe. Tahmin edersiniz ki top koşturacak bir arsa da yok artık. Bizim üçer katlı komşu binalar halen yerinde. Fakat çevresine nazaran garip, yaşlı, sessiz ve ufalmış görünüyorlar. Memur babaların tayinleri çıktı, işçi amcaların sözleşmeleri bitti, komşular taşındı, biz büyüdük, herkes bir yana dağıldı. İçimizde kalan zeytin bahçesi, piknik sefası, akşam telaşı ve çocuk neşesi.
Gözde bir öğretmenlik anısını paylaştı bizimle ve o kafasında beliren soruları paylaştı. Aslında bu tip farklı yaşam deneyimlerini içeren paylaşımların bizi zenginleştirdiğine inanıyorum. Aklımıza gelmeyen pek çok durumu bu anlatılar aracılığıyla öğrenip hissediyoruz. Gözde Uysal, hocam.
Taksim'deyiz. Yine tanımadığım insanlarla eğleniyorum. Müziğin titreşimlerini içimizde hissedebiliyoruz. Masanın birinde çoktan çakır keyif olmuş bir grup, kendi kendilerine avazları çıktığınca çalan şarkıya eşlik ediyor. Diğer tarafta çift dolma yolunda içkilerini yudumlayan çekingen bir çocuk, güzelliğinden emin bir kadın. Dans etmeye başlayan bir grup, köşedeki masada bir doğum günü kutlaması. Bense tuvaletin yerini kestirmeye çalışıyorum. O sırada hocam diye bir ses duyuyorum. Yok canım bana değildir diye içimden geçirirken aynı sesin sahibi bu sefer tam karşımda gözlerini bana dikmiş hocam diyor. Dersine girmesem de henüz 12-13 yaşlarındaki bu küçük delikanlıyı tanıyorum. Karşımda görünce ne diyeceğimi bilemiyorum. Sessizliği o bozuyor. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ya da bir eksiğiniz? Şaşkınlık içinde yok teşekkür ederim. Sen burada mı çalışıyorsun? Diyebiliyorum. Evet, okul çıkışı aşağıdaki ayakkabıcıda gece de burada diyor gururla. Aa, ben oraya çok sık giderim ama seni hiç görmedim. Ben erkek bölümünde ayakkabı yapmayı öğreniyorum. Sohbeti sürdürüş biçimimle çocuğun o yaşta çalışmasını normalleştiriyorum. Neden diyemiyorum. Derslerine nasıl vakit ayırıyorsun sorusu da çok anlamsız. Evet, biliyorum. Öğrencilerin birçoğu çalışıyor. Daha geçenlerde bir tanesi zabıtadan kaçarken elindeki su şişelerini adama fırlatıp yokuş aşağı hızlıca gözden nasıl kaybolduğunu büyük bir heyecanla anlatmıştı. Bir başkası midyeci ailesinden bahsetmişti. Midyeleri denizden babaların çıkardığını, kız çocukların midyeleri annelerin hazırladığı içi yerleştirdiğini, geceleri de erkek çocukların midye dolmaları İstiklal Caddesi'nde farklı köşelerde sattıklarını, zabıtaya yakalanmamanınsa çok önemli olduğunu, gözlerim çocuğun arkasındaki yasak tabelasına takılıyor. 18 yaşından küçükler buralarda eğlenemez ama çalışmalarında bir sakınca yok. Eğlenmek yasak, çalışmak serbest. Eğlenmek, çalışmak diye diye derinlere dalmış sayıklıyorken çocuğun sesiyle tekrar düşüncelerimden sıyrılıyorum. Hocam iyi misiniz? İyiyim, ses çok yüksek, duyamadım seni. Tamam, bir ihtiyacınız olursa ben buralardayım, iyi eğlenceler. Artık oralarda daha fazla durmak istemiyorum. Çocuğa görünmeden merdivenlerden inip kendimi istiklale bırakıyorum. Hızlı hızlı dolmuşlara doğru ilerlerken midyecilerden biri hocam diye sesleniyor. Az ötede sucu çocuklardan biri. Hocam! Hepsi öğrenci. Ama ben şu anda kimsenin hocası, öğretmeni değilim. Olmak da istemiyorum. Tek isteğim birkaç arkadaşımla buluşup eğlenmek. Hatta tanımadığım insanlarla eğlenmek. Tanınmak istemiyorum. Sistemin acımasızlığından, insanlar arasındaki uçurumdan bahsetmekten yoruldum. Karşımda beni hiç anlamayan, sırf ben mutlu olayım ya da muhabbet sürsün de sonunda teselli ayağına biraz takılırız diye ahvah eden, benimle hüzünlenmeye çalışan insanlar da görmek istemiyorum. Tek isteğim öyle boş boş konuşup müziğin ritmine ayak uydurmak. Hocam, seslerini duymazdan geliyorum. Acelem var. Eve dönmeliyim. Gündüzleri dinlediğim öykülerin kahramanlarıyla karşılaşmak hoşuma gitmiyor. Hiçbir şeyi değiştirecek gücüm yok. Elimden bir şey gelmiyor. Kaçıyorum. Adımlarımı sıklaştırıyorum. Ayağım kayana dek yağmurun yağdığını bile hissetmiyorum. Kafama üşüşen düşünceler arttıkça, adımlarım hızlandıkça yağmur da hızını iyiden iyi arttırıyor. Yağmur, ah yağmur, senin gücün yetse, her şeyi alıp götürebilsen, tüm pisliği, tüm olmamışlığı silip süpürebilsen, keşke bütün dünyayı sararsa da yeniden başlayabilsek. Dünyanın sonuna değil ama yolun sonuna geliyorum. Dolmuş durağı tam da bizimkilerin mahallesinin karşı tarafında. Hani şu benimkinin zabıtalardan kaçmak için şişeleri fırlatıp da gözden kaybolduğu yokuş. Oradayım. Birkaç hocam sesi daha duymadan bir an önce dolmuşa binebilmenin derdindeyim. Neyse ki şans yüzüme gülüyor. Kalan tek kişilik yere oturuveriyorum. Yalnız olmanın verdiği mutlulukla saçma sapan gülümsemeye başlıyorum. Derken hemen yanımdaki karşılık veriyor gülümsememe. Kafamı çeviriveriyorum. Hiç flört edecek bir halde değilim. Sonu sarhoşluğum hatırlamıyorumla bitecek bir hikayeyi başlatmanın hiç gereği yok. Kaldı ki sarhoş da değilim. Gerçi kokudan olunabiliyorsa ortalık leş gibi alkol kokuyor. Yalnız kalanlarsa gecenin son saatlerinde başka yalnızlarla çoğalabilir miyim umuduyla etrafı süzüyorlar. Hiçbir bakışa denk gelmemek için ısrarla camdan dışarı bakıyorum. Neyse, evim çok da uzak değil. İneceğim yere geldiğimde öyle bir heyecanla bağırıyorum ki değirinin uykusundan uyandırdıklarım ters ters bana bakıyor. Aceleyle dolmuştan iniyorum. Yağmur durmuş ama yerler hala kaygan. Sağda solda sızmış adamların arasından geçip o koca yokuşu tek nefeste iniveriyorum. Bu sefer havada uçuşan sözler hocam sözü kadar masum değil. Eve vardığımda bitkin bir halde üzerimi bile çıkaramadan yatağa yığılıveriyorum. Öylece ıslak ıslak uyuyakalıyorum. Ertesi gün uyandığımda başımdaki feci ağrının sebebi gece boyu kafama hücum eden düşünceler mi yoksa yağmur damlaları mı karar veremiyorum. Saçlarım dağılmış, makyajım akmış, resmen maymuna dönmüşüm. Gidip çay koyuyorum, su kaynarken makyajımı temizliyorum, duşa giriyorum, saçlarımı düzeltiyorum, kahvaltımı yapıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, giyiniyorum. O günkü ders için gerekli kitaplarımı önceden hazırlayıp koymuştum masanın üstüne. Onları alıp çantama koyuyorum. Hazırım. İşte yine öğretmen hanım oldum. Artık okula gidebilirim. Artık çocuklar bana istediği kadar hocam diyebilirler.